Ayrım 6.
Söz gelimi, geçmişinize ait bir şey düşünüyorsunuz. Ebeveynlerim çok başarısız olduğu için üzülüyorum. Bunun üstünde durdukça gereğinden fazla önem vermeye başlarsınız ve gerçekten mutsuz olmanız gerektiğine karar verirsiniz. Ya da aklınızın kar topundan çivi oluşturmakta olduğunu fark edip bu düşünceyi kafanızdan kovarsınız. Bu demek değildir ki çocukluğunuz zorluklar içinde geçmedi. Pekala, çok sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Ama içinde bulunduğunuz anda hangi düşüncelerinize dikkat vereceğiniz sizin seçiminize kalmıştır. Aynı zihinsel dinamik bu sabaha ya da 5 dakika öncesine ait düşünceler için de geçerlidir. İşe gelmek üzere evden çıkarken yaşanmış bir tartışma artık gerçek bir tartışma değil, aklınızdaki bir düşüncedir. Aynı dinamik bu geceye, gelecek haftaya ya da 10 yıl sonrası gibi geleceğe yönelik düşünceler için de söz konusudur. Hangi durumda olursa olsun göreceksiniz ki kafanıza yerleşen olumsuz düşünceyi kovabilirsiniz, yerine hemen huzurlu bir duygu alacaktır. Daha sakin ve huzurluyken de aklınız ve sağduyunuz size ne yapacağınızı söyler. Bu stratejiye alışmak biraz zaman gerektirir ama inanın çabanıza değecektir. 68. Dostlarınızdan ve ailenizden bir şeyler öğrenmeye açık olun. En üzücü gözlemlerimden biri de çoğumuzun bize en yakın olan insanlardan, yani ailemizden, eşimizden, çocuklarımızdan ve dostlarımızdan bir şeyler öğrenmeye nedenli isteksiz oluşumuzdur. Öğrenmeye açık olacağımız yerde kimi zaman mahcubiyetten, kimi zaman korkudan ve inattan ya da sırf gurur yüzünden kendimizi sımsıkı kapatırız. Sanki kendimize şöyle söyler gibiyizdir: artık bu kişiden öğrenebileceğim ya da öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Ötesine gerek yok. Bu üzücüdür çünkü çoğu kez bize en yakın insanlar en doğrusunu bilmektedirler. Bizim ne zaman bezgin ve kendimize zarar verecek davranışlarda olduğumuzu onlar daha iyi görürler ve çoğu kez kolay çözümler önerirler. Eğer bunu öğrenmeyeceklerini gururlu ve inatçıysak, yaşamlarımızı iyileştirecek birçok güzel ve kolay yoldan mahrum kalırız. Ben dostlarımın ve ailemin önerilerine hep açık kalmaya gayret göstermişimdir. Hatta onlara şu soruyu bile sormuşumdur: benim gözümden kaçan şeyler nedir? Bunu sormakla sadece o kişiye önemli ve özel olduğunu hissettirmekle kalmaz, bir de çok yararlı öğütler alırsınız. Bunu yapmak insanın kendini geliştirmesi için bu kadar kolay ve kestirme bir yolken kimsenin uyguladığı yoktur. Bütün gereken biraz yüreklilik, alçak gönüllülük ve egonuzu bir yana atabilme becerisidir. Özellikle de önerileri göz ardı edip bunu eleştiri olarak alma alışkanlığınız varsa veya ailenizin bazı üyelerine hepten kulak tıkıyorsanız. Onlara içtenlikle bu soruyu sorduğunuz zaman nasıl şoke olacaklarını düşünebiliyor musunuz? Danışacağınız kişinin niteliklerine göre soru seçmeyi unutmayın. Örneğin ben işle ilgili konularda babamdan öğüt isterim. Çoğu kez bana uzun nutuklar atmasına rağmen buna değer bulurum. Bana verdiği öğüt çoğu zaman bir şeyi zor yollardan öğrenmemi engellemiştir. 69. Bulunduğunuz konumda mutlu olmaya bakın. Ne yazık ki çoğumuz sürekli olarak mutluluğumuzu erteler dururuz. Hem de belirsiz bir geleceğe kadar. Bilinçli olarak böyle yapıyor değilizdir ama kendimizi hep bir gün mutlu olacağım diye avuturuz. Kendimize şu faturalar ödendiğinde mutlu olacağımızı söyleriz. Ya da okula bitirdiğimiz zaman, ilk işimize başladığımız zaman, ilk terfimizi alınca. Evlendikten sonra hayatımızın daha güzel olacağını inandırırız kendimizi. Sonra çocuğumuz olsun isteriz. Derken ikinci çocuk. Sonra çocuklar küçük olduğu için sıkıntı duyuyoruz ve ah bir büyüseler deriz. Derken ergenlik dönemleri geçince mutlu olacağımıza inanırız. Mutlu olma koşullarımız hiç bitmez. Yeni bir otomobil almak, güzel bir tatile çıkmak, emekli olabilmek ve bunun gibi daha birçok şey vardır. Oysa bu arada yaşam akıp gitmektedir. Aslında mutlu olmak için şu andan daha iyi bir zaman yoktur. Varsa ne zamandır? Ömrünüz hep aşmanız gereken engellerle geçecektir. En iyisi bunu kabullenmek ve buna rağmen mutlu olmaya karar vermektir. En beğendiğim deyişlerden biri Alfred de Souza'ya aittir. Uzun bir zaman boyunca bana hayatım, yani gerçek anlamda hayatım, yakında başlayacakmış gibi görünürdü. Ama önümde hep bir engel, çözmem gereken bir sorun, yarım kalmış bir iş, ödenmesi gereken bir borç çıkıveriyordu. Hayat bunlar tamamlandıktan sonra başlayacaktı. Neden sonra gerçeği kavradım ki bu engeller benim yaşamamın kendisiydi? Bu bakış açısı benim gözlerimi açmıştır. Mutluluğa giden bir yol yoktur. Mutluluk o yolun kendisidir. 70. Unutmayın, insanı edindiği huylar oluşturur. Tekrarlanan davranışlar çoğu dinsel ve düşünsel yolun en temel ilkelerindendir. Başka bir deyişle huylarınız sizin kişiliğinizi oluşturur. Söz gelimi hayatınızda bir terslik çıkınca hemen gerginleşme huyunuz varsa, herhangi bir eleştiriye hemen kendinizi savunarak karşılık veriyorsanız, hep haklı çıkmakta ısrarcıysanız, zihninizi üzücü şeyleri düşünmekte serbest bırakıyorsanız veya hayatı çok ivedi bir durummuş gibi yaşamaya alışmışsanız ne yazık ki hayatınızda bu alışkanlıkların bir yansıması olacaktır. Hep hüsran içinde olacaksınız. Çünkü kendinizi hüsran içinde olmaya alıştırmışsınız. Oysa içinizdeki sevgi, sabır, anlayış, iyilik, alçak gönüllülük ve huzur gibi nitelikleri de aynı şekilde tekrarlama yoluyla yüzeye çıkarabilirsiniz. Ne denli sık tekrarlanırsa da o kadar başarılı olacaktır. O halde ne gibi davranışları huy haline getireceğimize dikkat etmekte büyük yarar vardır. Bunu önermekle bütün hayatınızı kendinizi geliştirmeye adanmış bir proje gibi geçirmenizi kastetmiş değilim. Yalnızca kendi alışkanlıklarınızın farkına varırsanız çok büyük yararı olacağını belirtiyorum. Dikkatiniz nereye yönelmiştir? Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Belirlenmiş hedeflerinize yararlı olacak alışkanlıklar geliştiriyor musunuz? Hayatınız gerçekten sizce yapılan tanıma uyuyor mu? Bu soruları kendinize sorup cevaplarını dürüstçe verdiğiniz takdirde hangi stratejilerin size en çok yararlı olacağına karar verebilirsiniz. Hiç kendinize şu soruları sordunuz mu? Kafama dinleyeceğim, daha çok zamanım olsun isterdim. Ya da hep meditasyon yapmak istemişimdir. Ve bu isteklerinizi yerine getirecek zamanı bir türlü bulamadınız mı? Ne yazık ki pek çok insan zamanlarını yüreklerini gerçekten besleyecek şeylere ayırmaktansa ya otomobillerini yıkamakta veya televizyona kim bilir kaçıncı kez gösterilen bayat programları izlemektedirler. Eğer sık sık tekrarladığınız şeylerin huy haline geldiğini hatırlarsanız farklı alışkanlıklar geliştirmeye başlarsınız. 71. Zihninizi sessizleştirin. Pascal'ın ünlü bir sözü vardır. İnsanlığın bütün sorunları kişinin tek başına bir odada sessizce oturamamasından kaynaklanır. Ben şahsen bu kadarını iddia edemem ama sakin bir zihnin iç huzurun temeli olduğuna eminim. Ve tabii iç huzuru olan bir insan dışarıya karşı da huzurludur. Zihni sakinleştirmek ve sessizleştirmek için birçok teknik vardır. Eski deyimiyle tefekküre dalma, derin soluklar alma, gözünde canlandırma bunlardan bazılarıdır. Ne var ki tüm dünyada kabul edilen ve en çok uygulanan teknik meditasyondur. Günde 5-10 dakikalık eğitimlerle zihninizi sakin ve sessiz hale getirebilirsiniz. Bu sakinlik gündelik yaşamınıza da uyarlanabilir ve sizi daha az tepki gösterip sinirlenen bir insan kılarken ufak şeyleri büyütmeme perspektifini de kazandırır. Meditasyon size kesin bir gevşeme sağlayarak sakinleşmeyi öğretir, huzurlu olmayı öğretir. Meditasyonun farklı biçimleri vardır ama hepsinde temel olan ilk hedef zihni boşaltmaktır. Genellikle tek başına ve sessiz bir çevrede yapılır. Gözlerinizi kapar ve tüm dikkatinizi solumanıza verirsiniz. Soluk alın, soluk verin. Aklınıza düşünceler üşüşmeye başlarken bunları kibarca kovup dikkatinizi tekrar solumanıza verin. Bunu tekrar tekrar yapın. Zamanla kendinize eğitip aklınıza sızmaya kalkışan düşünceleri nazikçe kovarak dikkatinizi soluklarınıza tutmaya başaracaksınız. Meditasyonun hiç de kolay olmadığını hemen anlayacaksınız. Siz zihninizi sessizleştirmeye kalktığınız anda bir sürü düşünce hemen aklınıza üşüşecektir. Yeni başlayan birinin dikkatini birkaç saniyeden fazla odaklaması çok zordur. Bu konuda ustalaşmanın sırrı kendinize zorlamadan sürekli alıştırma yapmaktır. Sakın cesaretiniz kırılmasın. Her gün yapacağınız birkaç dakikalık uygulama zamanla size büyük şeyler kazandıracaktır. Yakın çevrenizde meditasyon kursları yoksa kitaplardan veya audio kasetlerden yararlanabilirsiniz. Bu alanda en başarılı bulduğum yayın Larry Lachal'ın hem kitap hem audio kaset olarak çıkarttığı How to Meditate, Meditasyon Nasıl Yapılır adlı çalışmasıdır. Tanıdığım huzurlu ve kendisiyle barışık insanlardan bir tanesi bile yoktur ki yaşamanın bir döneminde meditasyonla uğraşmış olmasın. 72. Yogaya başlayın. Daha rahat ve ılımlı bir insan olmak için yoga da meditasyon gibi son derece yaygın ve etkili bir yöntemdir. İnsanlar yüzyıllardan beri zihinlerini açarak ılımlı ve huzurlu olmak için yogayı kullanmaktadırlar. Uygulaması kolaydır ve günde sadece birkaç dakikanızı alır. En iyi yanı da hemen her yaşta ve her bedensel yatkınlık düzeyindeki insanlar tarafından yapılabilmesidir. Benim bir zamanlar katıldığım bir kursta bir yanımda 10 yaşında bir çocuk, diğer yanımda ise 87 yaşında bir adam vardı. Doğası gereği yogada rekabet yoktur. Kendinize göre zorlanmayacağınız bir hız ve gelişme düzeyi seçip çalışabilirsiniz. Yoga bedensel bir etkinlik olmasına karşın yararları hem bedensel hem duygusaldır. Bedensel yönüyle kasları ve omurgayı güçlendirerek hareketlerde esneklik ve rahatlık kazandırır. Duygusal yönüyle de muazzam bir stres gidericidir. Beden, zihin, ruh bağlantısında dengeyi sağlayarak insana rahatlık ve huzur verir. Yoga hem yumuşak hem de önce sizi biraz zorlayacak bir dizi gerinme hareketiyle yapılır. Amacı vücudu iyice açmak ve omurgayı uzatmaktır. Gerinmeler bedenimizin çok belirli, genellikle gergin ve nispeten büzülmüş yerlerine odaklanır. Boyun, sırt, kalçalar, bacaklar ve omurga. Gerinme hareketlerini uygularken tüm dikkatinizi de yaptığınız işe odaklarsınız. Yoganın etkisi gerçekten şaşırtıcıdır. Sadece birkaç dakikalık bir egzersizden sonra bile kendinizi daha canlı ve açık, daha huzurlu ve rahat hissedeceksiniz. Günün geri kalanı çok daha kolay geçecek ve kendinizi işinize daha yoğun olarak verebileceksiniz. Eskiden çok meşgul olduğuma ve yogaya zaman ayıramayacağıma inanırdım. Oysa şimdi bunun tam tersine inanıyorum. Yoga yapmamaya zamanım yok. Yapmasam da olur diyemeyeceğim kadar önemli. Bu sayede kendimi hep gençleşmiş ve enerji dolu hissediyorum. Başka bir yanı da ailenizle veya dostlarınızla birlikte mükemmel bir zaman geçirme yolu oluşturur. Oturup televizyon izlemektense iki kızımla birlikte hemen videoya bir yoga kaseti takar ve birlikte gerinme hareketleri yaparız. Tıpkı meditasyonda olduğu gibi yoga için de size yakın bir sağlık kulübüne kurslara katılabilirsiniz. Kitaptan öğrenmek isterseniz benim tavsiyem Richard Titelman'ın yazdığı Yoga 28 Günlük Egzersiz Planı adlı eseridir. 73. Hizmet vermeyi yaşamınızın değişmez bir parçası haline getirin. Daha sevecen ve iyi bir insan olabilmek için eylem gereklidir. Ancak işin ilginç yanı bunun izlenecek belirli bir yolu veya herhangi bir reçetesi olmayışıdır. En katıksız iyilik ve cömertlik örnekleri hep doğal olanlardır. Bunlar hizmet sunmanın ve karşılıksız vermenin bir insanın düşünce sürecine yerleşmiş olmasından kaynaklanır. Beni eğiten öğretmenler ve filozofların çoğu her güne başlarken kendime nasıl hizmet verebilirim diye sormamı önermişlerdir. Başkalarına yardım edebileceğim yığınla yolu bana hatırlatması bakımından bu yöntemi çok yararlı bulurum. Bu soruyu kendime sorduğum anda gün boyu birçok cevap beliriverir. Eğer hedeflerinizden biri başkalarına yardım etmekse en uygun yolları kolayca bulursunuz. Fırsatlar sonsuzdur. Bazen benim için en iyi yardım yolu evimi muhtaç bir dosta ya da yabancıya açmaktır. Kimi zaman trende yaşlı bir kadına yerimi vermek, çocuk parkında trapezde zorlanan bir yavruya yardım etmek, bir topluluğa konferans vermek, kitap yazmak, kızımın okulundaki personele yardımcı olmak, bir bağış kurumuna para sağlamak ya da yolda gördüğüm çöpleri toplamak olabilir. Bence işin anahtarı hizmet vermenin bir kereye özgü bir eylem olmadığını akıldan çıkarmamaktır. Birisine bir iyilik yaptıktan sonra neden başkaları da aynı şeyi benim için yapmıyor diye düşünmekten kaçının. Çöp kutusunun dışarıya çıkarılması mı gerekiyor? Sıra sizde olmasa bile gidin çıkarın. Tanıdığınız biri huysuzluk mu ediyor? Belki de ona kollarını açıp kulak verecek birine ihtiyacı vardır. Bana göre çoğu zaman hizmet vermenin en güzel yolu, en basit olanı, günlük yaşamda gerçekleştirilen gösterişsiz, kimi zaman fark edilmeyen küçük iyiliklerdir. Örneğin eşimin giriştiği yeni bir uğraşta ona destek olmak ya da sadece onu dinlemek için zamanımı ve enerjimi ayırabilmek gibi. Daha verici bir insan olabilme hedefimde hala epey yolum olduğunun farkındayım. Ama hizmet vermeyi yaşamımın bir parçası haline getirdikten sonra kendimi çok daha iyi hissettiğimi de biliyorum. Eski bir deyiş vardır. Vermenin ödülü kendisidir. Ne kadar doğru değil mi? Verdiğiniz zaman mutlaka siz de alırsınız. Aslında aldığınız verdiğinizle doğrudan oranlıdır. İçinizden gelerek ve kendi seçtiğiniz yollarla verdikçe inanılmaz bir huzur bulursunuz. Başta siz olmak üzere herkes kazançlı çıkar. 74. Bir iyilik yapın ve karşılığını ne isteyin ne de bekleyin. Bu strateji hizmet vermeyi yaşamınızla bütünleştirmenize yardımcı olur. Bir kimseye hiçbir karşılık beklemeden iyilik etmenin ne kadar kolay ve ne güzel bir duygu olduğunu görmenizi sağlar. Çoğu kez bilerek ya da farkında olmadan başkalarından bir şeyler isteriz. Özellikle de o kimselere daha önce bir iyiliğimiz dokunmuşsa. Banyoyu ben temizledim, o da mutfağı halletsin. Ya da geçen hafta ben onun çocuğuna baktım, şimdi onun bana teklif etmesi gerekir. Vermenin bir ödül olduğunu unutup sanki yaptığımız iyiliklerin hesabını tutar gibiyizdir. Birisine bir iyilik yapacağınız zaman yapın gitsin. İçinizde çok tatlı bir huzur hissedeceksiniz. Eğer kendi içinize yeterince sakinseniz. Tıpkı hareketli bir egzersizin beyninize endorfin salgılayıp size bedensel rahatlama sağlaması gibi yapacağınız sevgi dolu iyiliklerde bunun duygusal karşılığını sağlar. Ödülünüz o anda bir iyilik yaptığınızı bilmenin size sağladığı güzel duygudur. Karşılığında herhangi bir şey, hatta bir teşekkür bile gerekmez. Dahası iyilik ettiğiniz kimsenin bunun sizden geldiğini bilmesi bile gerekli değildir. Ne yazık ki çoğu kez bu güzel ve huzur dolu duyguya bizim karşılık beklentimiz karışır. Kendi yarattığımız düşünceler huzur duygumuza takılır ve kendimizi ne istediğimiz, neye ihtiyacımız olduğu düşünceleriyle tıkanmış buluruz. Çözüm, karşılık olarak bir şey isterim düşüncesini kafamızdan söküp atmaktır. Bu gibi düşüncelerin yokluğunda huzur duygularımıza tekrar kavuşuruz. Şimdi ilk işiniz yakınınızda birine gerçekten yararlı olacak ne yapabileceğinize bakmak olsun. Ve hiçbir karşılık beklemeyin. Garajı temizleyip eşinize sürpriz yapabilirsiniz. Komşunuzun bahçesindeki çimleri biçebilirsiniz. İşten biraz erken gelip çocukları üstlenerek eşinizi rahatlatabilirsiniz. Bu ile yaptıktan sonra da o kimseden hiçbir karşılık beklemeden bir şey yapmanın tadını çıkarın. Bunu bir süre uygularsanız o duygunun başlı başına bir ödül olduğunu anlayacaksınız. 75. Sorunlarınızı öğretmeniniz olarak görün. Çoğu insan bilir ki yaşamlarımızdaki en büyük stres kaynaklarından biri de sorunlarımızdır. Bir dereceye kadar bu doğrudur. Oysa daha hassas bir değerlendirme yapacak olursak, duyduğumuz stres miktarının sorunların kendisinden çok bu sorunları nasıl ele aldığımızla ilgili olduğunu anlarız. Başka bir deyişle biz sorunlarımızı ne kadar sorun haline getiriyoruz? Sorunları hep acil durumlar gibi mi görüyoruz yoksa bunlara ciddi birer öğretmen gibi mi bakıyoruz? Sorunlar çeşitli biçimlerde, büyüklükte ve ciddiyet derecelerinde karşımıza çıkar. Ama tümünün ortak bir yanı vardır. Önümüze farklı olmasını istediğimiz bir durum çıkmıştır. Sorunlarımız da boğuştukça ve bunlardan kurtulmayı istedikçe daha kötü görünmeye başlar ve daha çok strese sebep olurlar. Neyse ki bunun tam tersi de aynı derecede doğrudur. Sorunları yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak kabullendiğimiz ve onları bir öğretmen gibi görebildiğimiz zaman sırtımızdan sanki bir yük kalkmış gibi olur. Size epeydir uğraştıran bir sorununuzu düşünün. Şu ana kadar bu sorunu nasıl ele aldınız? Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz, büyük olasılıkla bununla mücadele ettiniz, aklınızı defalarca evirip çevirdiniz, tekrar tekrar tahlil ettiniz ama bir sonuca varamadınız. Onca didinme size ne kazandırdı? Büyük olasılıkla aklınız daha çok karıştı ve daha çok strese girdiniz. Şimdi aynı sorunu yeni bir yolla düşünün. Sorunu itmeye çalışıp direnmektense ona sarılmayı deneyin. Aklınızda bu sorunu kalbinizin yanına getirin ve kendinize şu soruyu sorun. Bu durum bana ne gibi değerli dersler verebilir? Bana daha dikkatli ve sabırlı olmayı öğretiyor olabilir mi? Bunun açgözlülükle, kıskanmayla, dikkatsizlikle veya bağışlamayla bir ilgisi olabilir mi? Ya da bunlar kadar güçlü başka şeyler. Üstünde uğraştığınız sorun ne olursa olsun büyük ihtimalle içinde bundan bir şeyler öğrenmek isteğinin de bulunduğu daha ılımlı bir yolla ele alabilirsiniz. Sorunlarınızı bu ışık altında tutarsanız tıpkı sıkılı bir yumruğun açılması gibi yumuşamaya başlayacaktır. Bu stratejiyi bir deneyin. Eminim siz de çoğu sorunun sandığınız kadar büyük meseleler olmadığını kabul edeceksiniz. Ve çoğu zaman olduğu gibi bir kez öğrenmemiz gereken şeyi öğrendikten sonra sorunlar kaybolmaya başlar. 76. Bilmemenin rahatlığını duyun. Bir zamanlar yaşlı ve bilge bir adamın yaşadığı bir köy varmış. Köylüler ne zaman bir konuda çıkmaza girseler, kaygıya kapılsalar, bu adamın yanına koşarlar ve onun açıklamalarıyla tatmin olurlarmış. Bir gün köy çiftçilerinden biri büyük bir telaş içinde bilge adama gelmiş. Bilge adam, bana yardım et. Korkunç bir şey oldu. Öküzüm öldü. Tarlamı sürecek başka hayvanım yok. Söyle bana, bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bilge adam cevap vermiş. Olabilir de olmayabilir de. Adam bir koşu köye dönmüş ve komşularına bilge adamın aklını kaçırdığını söylemiş. Tabii ki başına gelenden daha kötü bir şey olamazmış. Bilge adam bunu nasıl göremiyor diye düşünmüş. Ne var ki ertesi gün çiftçi çiftliğinin yakınlarında başıboş gezen genç ve güçlü bir at görmüş. Adamın artık bel bağlayacağı öküz olmadığı için aklına bu atı yakalayıp ölen hayvanın yerine kullanmak gelmiş ve atı yakalamış. Ne kadar sevinmiş. O güne kadar tarla sürmek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamış. Yanıldığını söyleyip özür dilemek için bilge adama gitmiş. Haklıymışsın bilge adam. Öküzümü yitirmek olabilecek en kötü şey değilmiş. Tersine Tanrı'nın bir nimetiymiş. Eğer başıma bu gelmeseydi yine atımı yakalamazdım. Sen de kabul edersin ki bu da olabilecek en güzel şey. Bilge adam bir kez daha olabilir de olmayabilir de demiş. Eyvah diye düşünmüş çiftçi. Bu adam gerçekten keçileri kaçırmış. Oysa çiftçi yine olacaklardan habersizmiş. Birkaç gün sonra oğlu ata binerken düşmüş. Bacağı kırıldığı için artık tarlada babasına yardım edemeyecek duruma gelmiş. Açlıktan öleceğiz diye hayıflanmış çiftçi ve bir kez daha bilge adama koşmuş. Bu kez ona atı bulmamın olabilecek en güzel şey olmadığını nasıl bildin diye sormuş. Bir kez daha haklı çıktın. Oğlum sakatlandı ve Tanrı da bana yardım edemez hale geldi. Bu kez artık bundan daha kötü bir şey olamayacağına eminim. Herhalde sen de kabul edersin. Ne var ki bilge adam yine sakin bir ifadeyle çiftçinin yüzüne bakmış ve onun üzüntüsünü paylaşan bir sesle olabilir de olmayabilir de demiş. Bilge adamın bu denli cahil oluşuna öfkelenen çiftçi ışınla tekrar köyüne dönmüş. Ertesi gün köye askerler gelmiş ve yeni patlayan savaş için ne kadar eli ayağı tutan erkek varsa götürmüşler. Köyde bıraktıkları tek genç adam çiftçinin oğluymuş. Böylece orduya alınanlar büyük ihtimal ölecekken oğlanın hayatı kurtulmuş. Bu masaldan alınacak önemli bir ders vardır. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Sadece tahminde bulunur ve bunun gerçekleşeceğine inanırız. Çoğu zaman ufak bir şeyi büyütme eylemindeyizdir. İleride korkunç şeyler olacak diye kafamızda olmadık senaryolar üretiriz. Ve çoğu zaman da yanılırız. Sakin kalıp çeşitli olasılıklara açık olabilsek önünde sonunda her şey yoluna girer. Unutmayın, olabilir de olmayabilir de. 77. Varlığınızı bütünüyle kabullenin. Yunan film kahramanı Zorba kendisini felaket olarak tanımlamış. İşin doğrusu hepimiz felaketsizdir ama keşke öyle olmasaydık deriz. Kusursuz olmadığımızı kabul edeceğimiz yerde kabul edilmez olarak gördüğümüz yanlarımızı yok sayarız. Kendinizi her yönünüze kabullenmenin önemli bir sebebi de sizi kendinize karşı daha hoşgörülü ve alımlı yapmasıdır. Ürktüğünüz zaman cengaver rolü yapmaktansa gerçeği kabul edin ve kendinize şöyle deyin. Ürküyorum ama sorun değil. Bazen kendinizi biraz kıskanç, açgözlü veya öfke içinde hissediyorsanız bu duygularınızı inkar edip içinize gömmektense içinizi açın. Böyle yapmak o anlarınızı çabuk geçiştirmenizi ve bu duyguları aşmanıza yardımcı olacaktır. Olumsuz duygularınızı büyütmeyip onları korkacak bir şey gibi görmeyi bıraktığınız zaman bir daha da sizi korkutamazlar. Kendinizi bütünüyle tanımaya başladığınız zaman hayatınızı da kusursuzmuş gibi görmek zorunda kalmazsınız. Hatta böyle bir ümidiniz olduğunu bile söylemezsiniz. Bunun yerine kendinizi o anda olduğunuz gibi kabul edebilirsiniz. Pek de kusursuz olmayan yanlarınızı kabullendiğiniz zaman büyülü bir gelişme görülür. Olumsuz yanlarınızla birlikte o güne kadar sahip olduğunuzu bilmediğiniz olumlu yanlarınızı da fark etmeye başlarsınız. Bazı zamanlar biraz bencilce davrandığınızı biliyorken kendinizde hiç düşünmediğiniz dönemler olduğunda farkına varırsınız. Bazen ürkek ve çekingen davranırken çoğu zaman da son derece yürekli olduğunuzu anlarsınız. Dönem dönem gerginken pekala rahat bir insanda olabilirsiniz. Varlığınızı bütünüyle tanımak kendinizi şöyle söylemeye benzer. Kusursuz olmayabilirim ama bu halimle de fena sayılmam. Olumsuz özellikleriniz belirdiği zaman bunları büyük tablonun parçası olarak kabul edebilirsiniz. Kendinizi yargılayıp değerlendirmektense insan olduğunuzu bilin ve kendinize daha şefkatli ve hoşgörülü davranın. Gerçekten de felaket olabilirsiniz ama bunu dert etmeyin. Hepimiz öyleyiz. 78. İpin ucunu biraz bırakın. Bu kitaptaki stratejilerin her biri sizi daha rahat, huzurlu ve sevecen bir insan yapmayı hedeflemektedir. Ancak bu yolda size düşen en önemli görev, önce kendinizi rahat bırakmanız ve ne durumda olduğunuz konusunda canınızı sıkmamayı hatırlamanızdır. Bu stratejileri uygulayın ve aklınızdan çıkarmayın ama uygulamanız kusursuz olmadığı zaman sakın üzülmeyin. İpin ucunu biraz bırakın. Yeni kazandığınız özellikleri kaybedeceğiniz anlar olacaktır. Tekrar eskisi gibi gerginleşecek, strese girecek ve her şeye tepki göstereceğiniz günlere döneceksiniz. Kendinizi buna alıştırın. Bu halinize dönüşler yapmanız doğaldır. Çünkü yaşam birbirini izleyen bir durumlar sürecidir. Hata yaptığınız zaman tekrar başlarsınız. İç huzuru yakalamayı hedefleyen insanlarda gördüğüm en yaygın hata, bu yoldaki küçük başarısızlıklar üzerine hüsrana kapılmaları oluyor. Bu durumda üzülmektense hatalarınızı öğrenme fırsatları olarak değerlendirin. Bunlar sizin gelişmenize, bakış açınızı genişletmeye yardımcı olacaktır. Kendinize şöyle söyleyin. Bak işte yine eskiye döndüm. Ne yapalım, gelecek sefere farklı davranırım. Zamanla hayata karşı tepkilerinize büyük değişiklikler olacaktır. Ama bunun hemen gerçekleşmesini beklemeyin. Bu alanda çok ün yapmış bir kitap vardır. Ben iyi değilim, sen iyi değilsin ama her şey yolunda. Hiç canınızı sıkmayın. Kimse yaptığı her işte %100 başarılı olamaz. Bunun yanından bile geçemez. Önemli olan tek şey elinizden geleni yapmanız ve doğru yolda ilerlemekte olduğunuzdur. İnsanca hatalar yaptığınız zamanlarda bile bakış açınız doğru kalabiliyor ve kendinizi hala sevebiliyorsanız daha mutlu bir yaşama epey yaklaşmışsınız demektir. 79. Başkalarını suçlamayı bırakın. Bir şey beklediğimiz gibi çıkmazsa çoğumuz şu varsayımla hareket ederiz. Kuşkuya düştüysen mutlaka başka birisinin hatasındandır. Nereye baksanız bu varsayımın sahteye çıktığını görürsünüz. Bir şey mi kayboldu? Mutlaka birisi onun yerini değiştirmiştir. Otomobiliniz çalışmıyor mu? Tamirci mutlaka doğru dürüst tamir etmemiştir. Masraflarınız gelirinizi aşmış mı? Mutlaka eşiniz fazla para harcıyordur. Eviniz çok mu dağınık? Sizden başka kimse üstüne düşeni yapmıyordur. Projeniz zamanında yetişmedi mi? Mutlaka iş arkadaşlarınız dalga geçmişlerdir. Bu gibi örnekleri saymakla bitmez. Bu çeşit suçlayıcı düşünme son zamanlarda kültürümüzde son derece yaygın hale gelmiştir. Kişisel düzeyde bizi davranışlarımızdan, sorunlarımızdan ya da mutluluk düzeyimizden tümüyle kendimizin sorumlu olmadığımıza inanmaya yöneltmektedir. Toplumsal düzeyde ise bizi saçma sapan nedenlerle mahkemelere düşürür. Gülünç gerekçeler öne sürmemize sebep olur. Başkalarını suçlama huyumuz varsa her türlü öfke, üzüntü, bunalım, stres ve mutsuzluğumuz için daima başkalarını suçlarız. Kişisel mutluluğumuz açısından bakınca insanın bir yandan başkalarını suçlarken huzurlu olması mümkün değildir. Kuşkusuz bazen başka insanların veya koşulların sorunlarımıza katkıda bulunduğu durumlar vardır. Fakat kendi mutluluğumuz söz konusu olunca ayağa kalkıp tüm sorumluluğu üstlenmemiz gerekir. İçinde bulunduğu koşulları insanı yaratmaz. Sadece yön gösterir. Bunu denemek amacıyla yaşamanızdaki herhangi bir şey için başkalarını suçlamayı bırakın ve neler olduğunu gözleyin. Bu çevrenizdeki insanları davranışlarından sorumlu tutmamak anlamına gelmez. Siz sadece kendi mutluluğunuz, başkalarına gösterdiğiniz tepkiler ve çevrenizdeki koşullar için kendinizi sorumlu tutun. Eviniz dağınıksa üstüne düşeni yapan tek kişi olduğunuz varsayımını bir yana bırakıp evi toparlayın. Eğer bütçenizi aşmışsanız oturup kendinizin nerede daha az para harcayabileceğinizi araştırın. En önemlisi mutsuz olduğunuz zaman sizi mutlu edecek tek kişinin kendiniz olduğunu hatırlayın. Başkalarını suçlamak muazzam miktarda zihinsel enerji harcamayı gerektirir. Sizi strese sokan bir hastalık gibidir. Çevrenizdekilere suç yüklemek kendinizi aciz hissetmenize yol açar. Çünkü bunu yapmakla yaşamınız hakkında hiçbir kontrolünüz olmadığını ve mutluluğunuzun başkalarının hareketlerine ve davranışlarına bağlı olduğunu kabul edersiniz. Suçlamayı bıraktığınız zaman kişisel gücünüzü tekrar kazandığınızı hissedersiniz. Seçimleri yapanın kendiniz olduğunu görürsünüz. O zaman bilirsiniz ki moraliniz bozuk olduğu anlarda o ruh halinizin oluşumunda başrolü kendiniz oynamışsınızdır. Bunun anlamı daha olumlu yeni duygular yaratmak için de başrolü yine sizin oynayabileceğinizdir. Başkalarını suçlamayı bırakabildiğiniz zaman hayat çok daha kolay ve eğlenceli olacaktır. Deneyin ve görün. 80. Erken kalkmaya alışın. Bu basit ve kolay uygulanabilen stratejiyle pek çok insanın yaşamının daha huzurlu ve anlamlı olabildiğini görmüşümdür. Birçok insan sabah yataktan fırlar, telaşla hazırlanıp bir fincan kahve yuvarladıktan sonra işine gitmek üzere fırtına gibi kendini dışarıya atar. Bütün gün çalıştıktan sonra da yorgun bir halde eve döner. Aynı şey çocuklarla birlikte evde kalan kadınlar ve erkekler için de geçerlidir. Dakikası dakikasında çocuklarla ilgilenmeye başlayacakları saatte yataktan kalkarlar. Başka bir şey için neredeyse hiç vakit yok gibidir. İster bir işte çalışıyor olun, ister evde çocuk yetiştiriyor olun, çoğu kez size tadını çıkaracağınız hiçbir zaman kalmamaktadır. Yorgunluğa çare olarak genellikle uykusuzluk varsayımı yapılır ve şöyle adam akıllı bir uyumaya karar verilir. Böylece size kalan boş zamanda uykuya arılır. Bu durum birçok insanın yüreğinde bir eksiklik yaratmaktadır. Hayatta iş, çocuklar ve uyku dışında da bir şeyler olması gerekir değil mi?